Ayrım 47.
Karısını toprağa verdiği Aralık ayında Jenny Chenlonge'ye şunları yazıyordu. Tusi daha şimdi Engels'le birlikte ufaklıklar için taşımacılık bürosuna at arabasıyla Noel hediyeleri götürdü. Helen, Harry ve Eddie için birer mont ve Pa için bir yün şapka gönderdiğini belirtmemi özellikle rica etti. Yine Pa için Laura'dan mavi bir elbise, benden ise sevgili Johnny için gemici elbisesi. Annen, ben, sen ve Johnny'nin Paris'e gidişimizi, orada bir kıyafet seçtiğimizi ve Johnny'nin bu kıyafet içinde görmemiş birine benzediğini, yaşamının son günlerinden birinde Laura'ya anlatırken o kadar neşeli gülüyordu ki. Marx yüreğindeki yalnızlıktan kurtulmak için sıklıkla kızlarının yanına kaçıyordu. Fakat daima onlarla birlikte olmak istemesine rağmen bunu gerçekleştiremiyordu. Marx'ın sağlığı aralıksız olarak kötüleşiyordu. Londra'nın iklimi akciğer ve boğaz hastalıkları için çok kötüydü. White Adası'na küçük kıyı kenti Ventnor'a gitmek zorunda kaldı. Fakat hava orada da adeta insanlara saldırıyordu. Sağanak yağmur ve şiddetli soğuk rüzgarlar dinmek bilmiyordu. Zaten ağır hasta olan Marx göğüs darı iltihabı kaptı ve yatağa düştü. Yanında peşini hiç bırakmayan Eleanor vardı. Annesini toprağa verdikten sonra da huzura kavuşamamıştı. Son derece duygulu biri olan genç kızı uykusuzluk ve ani sinirsel çarpıntılar rahat bırakmıyordu. Tusi'nin bir hasta bakıcı gibi sürekli onun yanında bulunmak zorunda kalması ve gençliğinin böyle hüzünlü geçmesi Marx'ı üzüyordu. Zaten o da kızının yazgısına ilişkin pek iç açıcı olmayan düşüncelerini ondan gizliyor ancak Engels ile paylaşıyordu. Eleanor yaşamında henüz planlar yapmamıştı ve ne de karar kılacağını araştırarak koşturuyordu. Zaman zaman başarıyla oynadığı tiyatroda mı kalsa, yazar mı olsa, yoksa kendisini toplumsal ve pedagojik faaliyetlere mi verseydi? Çocukluğundan beri Stratford Upon Avon'dan, dahinin sanatını tutkuyla sevdiğinden Shakespeare Derneği'nin aktif üyesi olmuştu ve büyük dramaturg hakkında Almanca'dan İngilizce'ye birkaç makale çevirmişti. Eleanor Marx'ın karakter ve yetenek tarzı onun önüne değişik yollar açıyordu. Onda içten esnek bir ses, temiz bir diksiyon, soylu, çekici bir dış görünüş vardı. İngiltere'nin 100 yıl önceki gururu büyük Sarah Siddons gibi aktris Ellen Terry de oyunuyla onu büyülüyordu. Zaman zaman sahnede Shakespeare'in kadın kahramanlarını canlandırırken heyecanlanıyor ve doğal olmayan patetik tonlamaları ve aynı zamanda özgün, uyumlu, mükemmel jestleriyle bu büyük oyunculara benzemeye çalışıyordu. Marx kızının kendisini tiyatroya adamasına karşı çıkmıyor ve Eleanor'un Londra'da ünlü pedagog Madame Young'dan dersler almasını teşvik ediyordu. Fakat sahne ışıklarını tutkuyla sevmesine karşın Eleanor bunlardan vazgeçti ve kaynayan enerjisini ve yeteneğini toplumsal mücadeleye adadı. Onun büyüleyici sesi kalabalık işçi toplantılarının kürsülerinde daha yararlıydı. Eleanor, Marx ve Engels'in ölümsüz düşüncelerinin en iyi propagandistlerinden birisi oldu. Emekçilerin bir zamanlar genç karlı baba diye adlandırdığı gibi İngiliz kadın işçileri de şimdi 30 yaşındaki Eleanor'a annemiz diyorlardı. Sıcak ve güneşli yerler arayan Marx tek başına Cezayir'e gitmişti. Fakat böyle bir zamanda hava burada da onun sağlığı için son derece zararlıydı. Sıcak gündüz saatleri yerini soğuk gecelere bırakıyordu ve sahradan esen rüzgar yakıcı, boğaz kemirici bir toz savuruyordu. Marx bunalıyordu. Kum fırtınaları, ardından da yakıcı rüzgarla biten yağmurlar başlamıştı. Afrika'da kış tehlikeli, iklim bakımından aldatıcı bir dönemdir. Marx kendisini giderek daha kötü hissediyordu. Boğazını yırtan, ciğerlerini söken öksürük ona nefes aldırmıyordu. Yan tarafında anlaşılmaz bir ağrının verdiği bir can sıkıntısı ve sürekli üzüntü yaşıyordu. Bu konuda Engels'e şu itirafta bulunuyordu. Biliyorsun, göstermelik bir heyecan başka birileriyle kıyasla bana yabancı bir olgu. Bununla birlikte düşüncelerimin karımla yaşamımın en iyi dönemiyle ilgili anılara yoğunlaştığını yatsımak yalan olur. Karşılaştığı tüm kadınlarda karısıyla bir benzerlik arıyor, onunkine benzer bir gülüş duyduğunda irkiliyordu. Zaman onu Jenny'den uzaklaştırmamış, tersine yaklaştırmıştı. Cezayir'de Marx, Engebeli Yukarı Mustafa Caddesi'ndeki Victoria Oteli'ne yerleşmişti. asma bahçeler, çiçek açan kırmızı nar fundalıkları, Semiramis'in efsanevi çiçek bahçesi gibi bir terasla denize iniyordu. Marx'ın ikinci kattaki odası büyüleyici güzellikteki deniz manzarasına açılan kapalı galeriye bakıyordu. Odada otururken dışarıdan gelen sesler ilgisini çekti ve sesin geldiği tarafa bakmaya başladı. Caddede otelin terasının tam altında yoksul bir zenci parmaklarına metal ziller takmış, elastiki vücut hareketleriyle bir tür törensel doğu dansı sergiliyordu. Ardından sadaka toplamaya başlamıştı. Çarşafa benzeyen bir örtüye sarılmış güneş yanığı bir marifli, tavuk ve portakal satıcısı bu gösteriyi uzun süre seyrediyordu. Mariplinin yanında bir tavus kuşu gururlu gururlu geziniyordu. Birden tavus kuşu alacalı kuyruğunu salladı ve kör edici parlaklıktaki renkleriyle kocaman yelpazesini açtı. Bu kral kuşunun muhteşem güzellikteki tüylerinden gözlerinizi ayıramazsınız. Tavus kuşu silkelendi, parlak lacivert renkte uzun boynunu salladı ve kabaran tüyleri lafta telleri gibi tuhaf dalgalı sesler çıkarmaya başladı. Doğa bu harika kuşu doğunun ressam ve şairlerine esin kaynağı olarak sayısız ve eşsiz renklerle süslemişti. Mariplileri Cezayir'de Araplar olarak adlandırıyorlardı. Marx'a göre onlar harmani ile örtünme sanatında, doğallık, zarafet ve soyluluk sergileme sanatında en büyük Avrupalı aktörlerden daha üstündüler. Öyle ki hareket mi ediyorlar yoksa kımıldamadan duruyorlar mı anlaşılmazdı. Onlar katır ya da eşek sırtında ya da çok ender olsa da at üstünde giderlerken Avrupalılar gibi atın üstünde bacaklarını iki yana açarak oturmuyorlar. Her iki ayaklarını tek tarafa sarkıtarak rahat ve kaygısız bir oturuşla düş alemine dalıyorlar diye yazıyordu Marx kızına. Cezayir büyüleyici, göz kamaştırıcı, canlı güzelliğiyle hastayı yoruyordu. Marx bu renk, ışık ve güzel koku cümbüşü arasında kalbinde henüz kapanmamış yaranın acısını daha bir şiddetli hissediyordu. Binbir Gece Masalları diyarını, sömürgecilerin çizmeleri altında çırpınan kölelerin, lüks ve yoksulluğun, renkliliğin, gürültünün, kutsallığın bir arada bulunduğu sert kontrastlar ülkesine keşke Jenny ile beraber gelebilselerdi diye geçiriyordu aklından. Marx Cezayir'den Fransız Rivierası'na geçti ve Monaco Krallığı'nda Monte Carlo'da kaldı. Akdeniz üzerindeki dik bir yamaca kurulmuş bu kumarbazlar kentinin tüm görülmeye değer yerlerini gezdikten sonra dünyanın dört bir yanından gelmiş erkeklerin ve kadınların tüm varlıklarını zengin olmak umuduyla ruletlere yatırdıkları ve kumar çılgınlığının yaşandığı gazinoları gezdi. Oyun salonundan sonra selvi ağacıyla çevrili bir parkta intihar uçurumu vardı. Gazino salonları ve kendisini hep kazanma hırsına kaptırmış insanları incelerken Marx ister istemez Goethe'nin sözlerini anımsadı ve içinden yineledi. Tanrım ne de büyük canavarım varmış. Okuma salonunda kendisini ilgilendiren İtalyanca ve Fransızca gazeteler buldu. Bu da ona Monte Carlo'nun en önemli başarısı gibi geliyordu. Göğüs zarı iltihabını biraz tedavi ettirdikten sonra Marx arzuladığı Arjantin'e kızına ve torunlarına gitti. Burada çocuklar arasında biraz canlandı ve ruhsal olarak rahatladı. Komşu Enkain'da kükürt banyosu tedavisi hasta boğazının tedavisine de yardımcı oldu. Her yeni kentte onu hep aynı yöntemle tedavi ediyorlardı. Sırt tozu, ovma, kompres ve sayısız şurup ve bitki özleri onu rahatlatmaktan çok yoruyordu. Marx kızı Laura ile birlikte 6 haftalık bir süre için Cenevre Gölü üzerindeki Veve'ye gitti. Fakat insanın kendisinden kaçması mümkün müydü? Nereye giderse gitsin, bitmek bilmeyen bir acı, Jenny'ye ilişkin düşünceler ve onu geri döndürmek için yeryüzünde hiçbir gücün olmadığını kavraması peşini bırakmıyordu. Jenny'nin bir sesine, bir canlı bakışına, bir sözüne neleri vermezdi ki? Hiçbir şey onu unutturamıyor, öldürücü acı hep artıyordu. Hastalık duyarlılığın ve acıların dozunu artırıyordu. Acının halkası daralıyordu. Göçebe gibi yaşamaktan yorulan Marx eve dönmek için can atıyordu. Sonunda hekimler, sisli dönemi Londra'nın dışında, adanın güney kıyısında geçirmesi koşuluyla İngiltere'ye dönmesine izin verdiler. ve Marx gözlerini açtığında yeniden karısının yaşadığı ve öldüğü Maitland Park Road'daydı. Zaman berrak bir su gibi altın kumdaki değerli parçacıkları ayıklıyor ve işte geçmişten hiçbir şey rastlantısal olarak bellekte kalmıyordu. Önemsiz dargınlıklar, hoşnutsuzluklar, alınganlıklar ve olmayana ve bir daha dönmeyecek olana, yalnızca benzersiz insana özgü her şey gerçek boyutlarıyla ortaya çıkıyordu. Marx bir şeyler arar gibi odadan odaya dolaşıyordu. Çalışma odasında çerçevenin köşesine yaslanarak pencerenin önünde uzun uzun duruyordu. Oldukça zayıflamış ve yaşlanmış, yüzünü derin bir acının kırışıklıkları kaplamıştı. Jenny, Jenny! Lenchen ve Eleanor yatmışlardı. Gece duvar aralıklarından sızan yoğun yapışkan sisten dolayı zifiri karanlıktı. Her yerde şiddetli bir kömür isi kokusu vardı. Marx yavaşça odasından çıktı. Koridoru geçti ve elinde şamdanla rahmetli karısının odasına yöneldi. Karısının odasında her şey onun uzun süren hastalık döneminde olduğu gibi kalmıştı. Lenchen buna özen göstermişti. Küçük kadife terlikleri hala karyolanın yanındaydı. Terliklerin birinde koyu kırmızı yumuşak yün pompon vardı. Beyaz tülbenti aynadan almamışlardı. Her şey yerli yerindeydi ama evin ruhu, Jenny yoktu. Sabahleyin Marx daha da hasta görünüyordu. Tüm bu süre içinde Marx çalışmaya başlamayı ve Kapital'in ikinci cildini temize çekmeyi düşünüyordu. Bu yapıtını kesinlikle rahmetli karısına adamaya karar verdi. Ancak kısa bir süre sonra 1882 Kasım'ında berbat bir sonbahar havası yüzünden Marx'ın durumu yine kötüleşti ve White Adası'ndaki Ventnor'a gitmek zorunda kaldı. Fakat orada kötü ve soğuk hava onu daha da zayıf düşürdü. Soğuk algınlıkları birbirini izledi. Sık sık yatağa düşerek evde kalmaya mahkum olan Marx, enerji ve çalışma gücünü fark edilir biçimde kaybediyor ama kendini zorlamaya çalışıyor, çok kitap okuyordu. Fizikçi Depre'nin elektrik enerjisini uzun mesafeye aktarma deneyleri onu özellikle ilgilendiriyordu. Sağlığı birazcık düzelir düzelmez, hastalıkların izin verdiği kısa aralıklarda Marx, hummalı bir şekilde Kapital'in Almanca 3. baskısının hazırlıkları üzerinde çalışıyordu. Eş zamanlı olarak Vorontsov'un Rusya'da kapitalizmin yazgısını Rusçasından okuyor, matematiği inceliyor, hatta Mısır'ın ekonomik durumuyla ilgili kitaplar okuyordu. Ocak ayında Ventnor yağmurluydu. Denizden soğuk bir rüzgar esiyordu. Marx'ın kaldığı otelin odası soğuktu ve rahat değildi. Şöminedeki odunlar güçlükle yanıyordu. Belirsiz düşünceler kuşatmıştı onu. Jenny'yi düşünürken acı bir tat hissediyordu ve insanların doğada kaçınılmaz olan ölüm içgüdüsü uyanıncaya, doğal sona kadar yaşayamadan tam ürün verme çağında yaşamın bir çağrısı sonucunda zamanından önce öldüklerini düşünüyordu. Marx gençliğini ve emeğin egemen olacağı bir toplumda yaşamaya dair iyimser inancını anımsıyordu. Yazık ki oldukça erken doğduğunu çoktan anlamıştı. Geleceğe dönük düşüncelere dalmış olsa da yaşamında her şeyini feda ettiği şeyi görmeden ölmeye mahkumdu. Fakat her zaman olduğu gibi umutsuzluğa düşmüyordu ve gelecek kuşaklara eşitlik ve mutluluk getirecek bir başka çağın yaklaşmakta olduğuna inanıyordu. Eğer diye düşünüyordu Marx, ben seçimimi proletaryanın yazgısından yana yaparak onun yaşadığı tüm aşağılanmaları, yoksullukları, acıları ve hatta hastalıkları görmüşsem, benim torunlarım emekçilerin kesin zaferinin mutluluğunu paylaşacaklardır. Fiziksel gücü bu denli bozulmamış olsaydı, Marx kendisini her zaman kurtarmış olan entelektüel çalışmada tedavi bulabilirdi. Ama gitgide şiddetlenen hastalık onu tam güçle çalışmaktan alıkoyuyordu. Oysa beyni tüm gücünü koruyordu. Bu arada yaşam Marx'a öldürücü bir darbe daha hazırlamıştı. 11 Ocak'ta Jenny Chenlonge öldü. Yalnızca astım hastalığı değil, vücudunda hızla yayılan kanser de zamanından çok önce onun ölümüne yol açmıştı. Kız kardeşinin bu acı ölüm haberini alır almaz Eleanor hemen Ventnor'a babasına gitti. Genç kız çok acı dakikalar yaşamıştı ama bunlar o küçük bir vapurla denizi geçerken hissettikleriyle kıyaslanamazdı. Bu büyük acının habercisi olmak ona düşmüştü. Rahmetli Jenny Chenlonge daha 39 yaşındaydı. Yaşamak istiyordu. 4 çocuğu henüz küçüktü ve daha bir süre önce yine Jenny adını verdikleri kızı doğmuştu. Kapalı yağmurlu bir günde Ventnor'daki otele yaklaşırken babama ölüm fermanını götürüyorum diyordu. Max'ın odasına girdiğinde tek bir sözcük dahi söyleyememişti ve büyük bir gayretle babasını bu denli beklenmedik ve acı habere hazırlamanın yollarını arıyordu. Ama Max'ın yıpranmış ve sanki korumasız kalmış dökülüp saçılmış sinirleri, insanüstü öngörüleri o dereceye gelmişti ki kızının acıdan allak bullak olmuş yüzüne bakınca ellerini kendisine olanlara karşı sanki korumak istercesine ileri doğru uzatarak ve adeta güçlükle nefes alarak ''Bizim Jenichen öldü'' dedi. O andan itibaren Max'ın yüreği can çekişmeye başladı. Ama o dışarıdan bakıldığında hala kendine hakimdi. Son gücünü toplayarak Max kızına derhal Paris'e yetim kalan çocukların yanına gitmesini söyledi. Eleanor Max'ı yalnız bırakmaktan korktuğu için buna itiraz etmeye kalkıştı. Fakat bunlar boşunaydı. O söz dinlemiyordu. Yarım saat sonra genç kız kıtaya doğru mutsuz yolculuğuna çıktı. Kısa süre sonra Max Londra'ya döndü. Karısının ölümünden sonra onu yaşama bağlayan incecik halka hepten kopmaya başlamıştı. Tüm bu yıllar içinde olduğu gibi Engels ve Helen de Mut Max'ı kurtarmaya çalışıyordu. Fakat oldukça aciz ve içine kapanmış Max eve döner dönmez bronşitten ve yalnızca sesini değil yutkunma olanağını da yitirdiği gırtlak iltihabından yatağa düştü. Bu büyük acılara bir stoacı direnciyle katlanan Marx, kendisine acı veren katı yiyecek yerine nefret ettiği sütle beslenmeyi tercih ediyordu. Şubat ayında doktorlar akciğerde çürüme tespit ettiler. Marx iştahını kaybetti ve dehşetli bir şekilde zayıfladı. Yutkunması kolaylaşmıştı fakat göğsündeki şiddetli sancıdan, öksürükten rahatsızdı. Onda kangren mi yoksa akciğer kanseri mi vardı? Tanının önemi yoktu artık. O ölüme mahkumdu. Gücü hızla tükeniyordu ve bilinci yaşamı boyunca ilk kez artık okuyamıyordu. Ölen kızının üzüntüsü ona son darbeyi vurmuştu. Bitkin ve sakin ebedi geceyi bekliyordu kayıtsızlıkla. İki sadık dost onun yaşamı için inatla mücadele ediyorlardı ve doktorların da desteklediği umutlarını henüz yitirmemişlerdi. Hiçbir anne kendi çocuğuna, hastayı şefkati ve ilgisiyle saran Helen de Mut'tan daha iyi bakamazdı. Ona Eleanor yardım ediyordu. Engels, Londra'nın en iyi doktorlarını çağırıyor ve çok sayıda bilim adamıyla görüşüyordu. Bununla da yetinmeyerek, akciğerinde çıkan ve olası diğer tehlikeli hastalıklarla ilgili her şeyi okuyor, inceliyordu. Başkalarına inanmayarak hastanın öksürünce balgamını ve akciğer dokusunu, kan damarlarının çeperinin delinmesinin ne büyük bir tehlike olduğunu bilerek mikroskop altında kendisi inceliyordu. Bu tür hastalıklar alanında onun için artık sır kalmamıştı. 6 hafta süresince her sabah Marx'ın yaşadığı Maitland Park Road'da köşeyi dönüp yarım daire şeklindeki bahçeye yaklaşırken Engels, ölümcül bir korku içinde şiddetle çarpan kalbini güçlükle sakinleştirerek 41 no'lu evde perdelerin indirilip indirilmediğine bakıyordu. Eğer Marx yerine kendi yaşamını vermesi mümkün olsaydı bunu büyük bir mutlulukla kabul edebilirdi. Engels dostunu çok seviyordu. Onunla gurur duyuyor ve kendisine özgü alçak gönüllülükle bilimsel komünizm alanındaki en büyük buluşların öncelikle Marx'a ait olduğunu defalarca vurguluyordu. Marx'la arkadaş olmadan önce de onunla 40 yıllık çalışmam sırasında da söz konusu teorinin hem temellendirilmesine hem de hazırlanmasına bir dereceye kadar bağımsız olarak katkıda bulunduğumu inkar edemem. Fakat ekonomik ve tarihsel alandaki temel öncü düşüncelerin çok büyük bölümü, dahası onların nihai formülasyonu Marx'a aittir. Marx yaptıklarını belki 2-3 spesifik alan dışında bensiz de kolaylıkla yapabilirdi. Ama Marx'ın yaptıklarını ben hiçbir zaman yapamazdım. Marx daha yukarıdaydı, daha uzağı görüyordu. Bizden daha iyi ve daha çabuk yorumluyordu. Marx dahi idi, biz ise olsa olsa yetenekliydik. Bizim teorimiz o olmadan hiç de bugünkü yerinde olamazdı. Bu nedenle bu teori haklı olarak onun adıyla anılıyor, diyordu Engels. 14 Mart'ta Marx kendisini çok iyi hissederek uyandı. Büyük bir zevkle şarap, süt ve çorba içiyordu. Doğa onun gücünün geriye kalan kısmını son kez toplamış ve ölüm öncesi sık sık rastlandığı gibi bir an için yalandan bir iyileşmeyle onu aldatmıştı. Umut ışıkları evi aydınlatmış, Lan Chen omuzlarını dik tutarak yürüyor, Tusi aylardır ilk kez gülümsüyordu. Fakat birden her şey değişti. Marx kan tükürmeye başladı. Herkes koşuşturuyor, ne yaptığını bilmiyor, ağlıyordu. Yalnızca hasta eskisi gibi her şeye kayıtsızdı. Yatarak nefes almakta güçlük çektiğinden yanındakiler onu henüz sönmemiş şöminenin yanındaki çizgili sarı kumaşla kaplı kocaman koltuğa oturttular. Kan kaybından dolayı son derece zayıf düştüğünden Lan Chen onun rahatsız etmeden yumuşak terlikleri, önlüğü ve başlığıyla aşağıya engelsi karşılamaya inerken uyuyor gibi görünüyordu. Saat 3 civarındaydı. "Girebilirsiniz, o yarı uykuda," dedi fısıltıyla ve engelse yol verdi. Onun ardından ayaklarının ucuna basarak Eleanor da odaya girdi. Helen odadan çıkmadan 2 dakika önce Marx geriye yaslanarak oturdu. Kaşları aşağı düşmüştü. Son derece sakin, düşüncelere dalmış ve mutlu görünüyordu. Sonsuz uykusuna dalmıştı. İnsanlık bir kişi daha yitirdi. Kaybettiği kişi de insanlığın günümüzde sahip olduklarının en önemlilerinden biriydi, diye yazıyordu Engels dava arkadaşlarına. 17 Mart Cumartesi günü Highgate mezarlığında Marx'ı 15 ay önce Jenny'yi toprağa verdikleri mezara defnettiler. Charles Longue, İspanya ve Fransa işçi partilerinin telgraflarını okudu. Almanlar adına Marx'la arkadaşı ve öğrencisi Liebknecht vedalaştı. Ardından Rus sosyalistlerinin mesajı okundu. En engin akıllardan biri söndü. Proletaryayı sömürenlere karşı en enerjik savaşçılardan biri öldü. İlkbahar rüzgarı yeni mezarın üzerinde bulunan sayısız çiçekleri çevreleyen kırmızı kurdeleleri dans ettiriyordu. Bunları Londra'nın işçileri ve öğrencileri, gazeteler ve Komünist İşçi Eğitim Derneği göndermişti. Para göndermiş olan Petersburglu öğrenciler ve kursiyerlerin ricası üzerine Engels ölen arkadaşının tabutuna çelenk koymuştu. Acısı sonsuzdu. Avurtları gözle görülür biçimde çökmüş, sol kulağı duyma güçlüğü çekiyor olsa da yine eskisi gibi boyun eğmez ve azimliydi. Arkadaşının cenazesinde adeta tüm dünyaya, gelecek kuşaklara, gelecek yüzyıllara sesleniyordu. Heyecanı kesik kesik konuşmasına neden oluyor, yüreği parçalanıyordu. Marx her şeyden önce devrimciydi. Kapitalist toplumun ve onun kurduğu devlet kurumlarının yıkılmasına şu ya da bu şekilde katılmak, kendi konumunun, gereksinimlerinin bilincini ve kurtuluş koşullarının bilincini ilk kez kendisinin ortaya koyduğu günümüz proletaryasının kurtuluşu davasına katılmak. İşte gerçekte bu onun yaşamsal ödeviydi. Mücadele onun doğasında vardı. Engels hiç beyazı olmayan düz, kestane rengi saçlarını parmaklarıyla düzeltti. Hampstead'den esen rüzgar ilkbahar otlarının kokusunu taşıyordu. Uzaklarda Marx'ın ailesi ve dostlarıyla son birkaç 10 yıldır gittiği Jack Straw amcanın yemekhanesi vardı. Engels ölmüş arkadaşının yüzünden gözlerini ayıramıyordu. Marx'ın bembeyaz saçları kırmızı lalelerle kaplanmış atlas yastıkta güçlükle fark ediliyordu. Uzun ince parmaklı eter çiçeği gibi sapsarı küçücük elleri redingotunun siyah kumaşı üzerinde donup kalmıştı. Bu ellerin rengi ölümün trajedisini kazılan mezardan daha iyi anlatıyordu. Engels arkadaşının mezarına karısının cam çerçeveli fotoğrafını, kızı Jenny Chen'in ve hukuk danışmanı Henry Marx'ın gümüş levha üzerindeki sararmış fotoğraflarını koydu. Bu üç kişi Marx için en değerli insanlardı. Birdenbire acı tüm şiddetiyle hücum etmişti Engels'in boğazına. Acılı bir çığlıkla bozulan sessizlik yeniden hakim olmuştu. Lan Chen ve Eleanor yüksek sesle hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Tabutun yanında Marx'ın en boyun eğmez, güvenilir dava arkadaşı ve onun düşüncelerinin yayıcısı Terzi Lesner gözlerini arkadaşının yüzünden ayırmadan duruyordu. Engels derin bir nefes alıp biraz sakinleştikten sonra beklenmedik şekilde yüksek sesle ve kesik kesik konuşmaya başladı yeniden. Marx'ın çalıştığı gazeteleri saydı. Onun sürgündeki çalışmalarını, Uluslararası İşçiler Birliği'nin onun tarafından kuruluşunu anlattı. Marx en çok nefret edilen ve iftiraya uğrayan bir insandı. Mutlakiyetçi olsun, cumhuriyetçi olsun, hükümetler onu sürgüne gönderdiler. Hem tutucu hem de demokratik burjuvazi ona aralıksız iftira ve lanet yağdırdı. O bunları dikkate almayarak ve ancak zorunlu durumlarda yanıt vererek bir örümcek ağını temizler gibi yolunu temizleyerek yürüdü. ve o tüm Avrupa'da, Amerika'da, Sibirya maden ocaklarından Kaliforniya'ya kadar milyonlarca devrimci dava arkadaşı tarafından saygı duyulan, sevilen, ardından ağlanan biri olarak öldü. Ve ben şunu cesaretle söyleyebilirim, onun çok sayıda karşıtı olmuştur. Fakat sanmam ki bir tek kişisel düşmanı olsun. Engels arkadaşının tabutuna kapandı ve ilhamla Marx'ın davasının yüzyıllarca yaşayacağı kestiriminde bulundu. Mezarın üzerindeki toprağa vurulan son kürek darbesi eve ölümle gelen gerginliğe son noktayı koydu. Ve o an Marx'ın yakınlarında yüreği donduran sonsuz bir boşluk ve yitirme duygusu belirdi. Alacakaranlık bastırmıştı. Çiçekler mezarın üzerindeki nemli toprak yığınında boyun eğercesine ölüyorlardı. Mezarlık duvarının yanında birkaç at arabası duruyordu. Onlardan birine Engels, Lesner ve Leibknecht bindi. ''Biz yaşlılar azaldık, hem de çok az kaldık.'' dedi Friedrich Lesner. ''Hepsi birkaç kişi.'' ''Mağriplinin cenazesi tam da onun istediği gibi oldu.'' dedi Leibknecht yavaşça. O ihtişama, gösterişe, genellikle popülerliğin hiçbir gösterisine katlanamazdı. Mağripli gösterişle şöhret budalalığını aşmış bir insandı dedi Lesner ve devam etti. General, şimdi sana çok iş düşüyor. Tek başına iki kişilik çalışacaksın. Onun yerini hiç kimse ve hiçbir şey tutamaz bizim için dedi Engels. Ben her zaman ikinci kemandım ve işimi şöyle böyle yaptığımı düşünüyorum. Çünkü ben Marx gibi muhteşem bir birinci kemana sahiptim. Başka hiç kimse tek bir söz söylemedi. Engels at arabasını durdurdu ve Maitland Park Road'daki yarım daire şeklindeki bahçeye indi. Evin giriş kapısı kilitli değildi. Antredeki askıda rahmetlinin paltosu hala asılıydı ve Marx'ın son yıllarının değişmez yoldaşı kapalı siyah şemsiye köşede öksüz duruyordu. Engels derin bir nefes alarak Marx'ın çalışma odasına girdi. Odada yaz kıyafeti içinde Marx'ın mezarlıktan dönen kızları, damatları ve Lenchen duruyordu. Engels, Marx'ın koltuğunun yanı başındaki kanepeye ağır ağır bıraktı kendisini. Lenchen uzun yıllardan beri ilk kez hiçbir yere acele etmiyor, evde dolaşmıyordu. Lafarge şöminedeki ateşi körüklüyordu. İngiltere başkentinin iklimi hiçbir zaman ona bu kadar nemli ve berbat gelmemişti. Mağripli zamanından önce, yaratıcı gücünün doruğunda öldü dedi yüksek sesle. Yaşamdan her ikisi de ne kadar erken gittiler dedi Lenchen hıçkırarak. Kahrolası yoksulluk, Dean Street'teki in olmasaydı, çocukların ölümü ve bitmek bilmeyen borçlar olmasaydı ama Carl Jenny'siz yaşayamazdı. Çoktandır bütünleşmişlerdi ve birbirlerini kumrular gibi seviyorlardı. Onlardan birinin ölümü, diğerinin de yok oluşu demekti. Sessizlik yeniden bastırmıştı. Gece geç saatlerde Engels evine döndü. Avuntuyu dava arkadaşlarının mektuplarında bulmuştu. Bu dava arkadaşları tıpkı onun gibi Marx'ın anılarıyla kopmaz olarak bağlıydılar. Onların Marx'ın öğretisini birlikte yürütmeleri ve proletarya partilerini güçlendirmeleri gerekiyordu. Tasaya ve düş kırıklığına yer yoktu. Yaşam ısrarla harekete geçmeyi talep ediyordu. Engels zaaf gösterme hakkına sahip olmadığını biliyordu. Çünkü dostluk yalnızca söz söyleme ve gözyaşı dökmeye değil, iki kat güç harcamaya ve faaliyette bulunmaya zorluyor ve bunu talep ediyordu. Marx'ın son yıllarda yazılan bazı çalışmalarına son şekillerinin verilmesi gerekiyordu. Kapital'in izleyen iki cildi yalnızca taslak halinde hazırdı ve insanlar onları bekliyordu. Yaşamak gerekiyordu. Engels bunun uğruna, dostluk ve sevgi adına bu çile anlarında güç toplamaya çalışıyordu. Proletaryanın bu korkunç kaybını dünyanın çeşitli köşelerindeki dostlarına bildiriyordu. Eski dostum diye yazıyordu Engels, Cenevre'deki temizlikçi Becker'e. Partimizin en güçlü beyni artık düşünmez oldu. Bugüne kadar tanıdığım en güçlü yürek artık çarpmıyor. Belki de biz seninle 1848 öncesi eski kuşağın en yaşlılarıyız. Ama olsun, biz görevimizin başındayız. Kurşunlar vızıldıyor, dostlar bir bir gidiyor ama bu seninle bizim alışkın olmadığımız bir şey değil. Eğer bir gün bize de bir kurşun saplanırsa varsın olsun. Çok fazla kıvranmamamız için tam isabet etsin. Eski dava yoldaşın F. Engels. Helen Demut günlük ayrıntılara güç harcamaması, kendisini tümüyle işine vermemesi için Engels'in evine yerleşmeye razı oldu. Engels, arkadaşının el yazması kalıtının sayfalarını çevirirken yalnızlıktan bir ölçüde de olsa kurtuluyordu. Böylece adeta onun Marx'la ilişkisi kesilmemiş oluyordu. Yoğun çalışmalardan sonra sık sık şömineden çıkan alevlere uzun uzun bakıyor, bir yandan da gerçekten dahi olanın zamanın sınavından geçmekte olduğunu ve artık insanların sonsuza dek Marx'ın beyninin sınırsız hazinesindeki düşüncelere başvuracaklarını, yaşamın özünü derinlemesine kavrayarak onun ardından gideceklerini düşünüyordu. Kitabın sonu. 3 Kasım 2004, sayfa 510.